Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyduğu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Türkiye'de saatlerimiz 15.04'ü gösteriyor ve biz yine söz verdiğimiz üzere başkentte haberlerin ardından siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleriyle birlikteyiz. Birlikte olmak üzere geldik huzurlarınıza. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizlerin de program boyunca bizlere ulaşabileceği telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri olarak Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri bulabilirsiniz. Dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğini dinliyoruz şimdi. Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık. Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu ile birlikteyiz. Aslında hocamızı daha önceki programlarımızdan dinleyicilerimiz çok iyi tanıyorlar ama Los Angeles Çocuk ve Erişkin Hastanesi patoloji şefi. Ancak evet, biz sizi bu kimliğinizle henüz almadık programımıza hocam. Mutfak aşığı olarak sizi ağırlamaya yine devam ediyoruz. Çünkü Türk mutfağının tarihini konuştuk, özelliklerini konuştuk, bu özelliklerin nedenlerini konuştuk, değişik coğrafyalara bağlı olduğundan söz ettik, avcılık, tarımsal yapı ve göç kültürünün etkisinden de söz ettik. En son geçtiğimiz haftada ana yemeğimiz pilav dedik.
Evet.
Bu haftada pilav ve türevleriyle devam edeceğiz galiba, değil mi hocam?
Evet.
Dolmalar, sarmalar, pilav deyince
hepsi pilav türevleri.
Evet.
Hatta bugün bize pilav yemeği gibi gelmeyen bazı yemekler de pilav. Bunlardan yeri gelince söz edeceğim.
Evet.
Pilav şöyle tarif edilebilir. Pirincin, koyun etinin yağının yağıyla ya da sütünün yağıyla pişirilmesi. Çünkü pirinç, Güneydoğu Asya kültürleri başta olmak üzere çok yaygın olarak kullanılan bir tahıl. Ama pilav...
Çok da çeşidi var artık.
Çok çeşidi var.
Evet.
Pilav, Türklere özgü ya da Türklerle birlikte yaşamış toplumlara özgü. Yani Afganistan'da da polo diyorlar. İşte Türkmenistan'da plov diyorlar. İran'da çilav diyorlar. Ama bunların hepsi pirincin, demin söylediğim gibi, koyun etinin yağıyla ya da koyun sütünün yağıyla, yani tereyağıyla pişirilmiş şekli. Bizim yemeğimiz, ana yemeğimiz, ama Afganistan'ın da, Türkmenistan'ın da, bütün bu toplumların da, İran'ın da yine ana yemeği.
Evet.
Bizim kültürümüzün ana yemeği.
Belki pilav. Ufak tefek değişiklikler
çok
var.
Çok büyük değişiklikler var. Türklerin, Türkler olarak ana farkı diğer komşu devletlerden, bir kere pirinçten başlıyor. Biz tombul pirinçle pişiririz.
Hı hı.
Pilavı ve türevlerini. Ama diğer ülkelerde, mesela İran'da ince pirinçle pişirilir. Basmati, işte amberbu ya da efendime söyleyeyim jasmin dedikleri pirinç türleriyle, bir kısmı kokulu, bir kısmı kendi özel kokusu olan pirinçlerle pişirilir. Ama ana şey değişmiyor. Demin dedim ki bazı yemekleri biz bugün pilav gibi algılamıyoruz ama onlar da pilav. Bir tanesini isterseniz tarifiyle, tanımlamasıyla birlikte şeydir. Tas kebabı dediğimiz bir yemek var. Tas kebabı deyince şimdi bizim aklımıza bir et yemeği geliyor.
Evet.
Dana etiyle yapılmış. İçinde sebzeler olan, bir salçayla pişirilmiş, birçok şekilde yapılabilir. Esasında tas kebabı dediğimiz yemek bir pilav.
Hı hı.
Şöyle yapılır. 1 kilo orta yağlı koyun eti bir tepsiye konur, üzerine bir tas kapatılır ve ateşin üzerine kaldırılır. Bunun içine de yarıya yakın soğan konur. İri, böyle
doğranmış.
Doğranmış değil. Küçük ama bütün olarak bırakılmış soğanlar konur.
Arpacık soğanları.
Arpacık soğanı ya da bir kebapçı soğanı dediğimiz.
Evet.
Ateşe konur, bu sulanır, suyunu çeker. Suyunu çektikçe tepsiye su konur. Yine içine çeker, çeker, çeker. Bir müddet sonra tekrar suyu salar. Bu etin piştiği anlamına gelir. Ondan sonra o suya pirinç salınır. Ve o su, o yağlı soğanlı etin suyuyla pişmiş su, bir pirinç, bir pilav türüdür. Servis edileceği zaman tas kaldırılır ve getirilir. Bunun adı tas kebabı ama pilav yemeği.
Evet.
Dolayısıyla bizim ana yemeğimizdir. Bir başka ana yemeğimiz olduğunu gösteren bir özellik, gerek bizim saray mutfağımızda, gerekse de yerleşik böyle eşraf dedikleri insanların yaşadığı şehirlerde, büyük aile sofralarında, özel günlerde yapılan ziyafetlerde yemek düzeyi eskiden ortaya gelir yemek. Herkes o ortadaki yemekten yer ve herkes dikkat eder. Başkasının hakkına tecavüz etmeden, onun hakkını yemeden eşit miktarda yemeye. Bütün yemekler bittikten sonra pilav gelir.
Ana yemek.
Ana yemektir.
Evet.
Ve Pilavda kısıtlama yoktur. İsteyen istediği kadar yer. Çünkü esas doymalık yemek odur.
Evet.
Bakış açımızı anlatmak için bize pilava nasıl baktığımızı. Dolmalar ve sarmalar pilav türevidir dedik. Gerçekten de öyledir. Burada da yine koyun etinin yağıyla ya da sütünün yağıyla pişmesi esastır. Biz Anadolu coğrafyasına geldiğimiz zaman bir Akdeniz bitkisi olan zeytinle karşılaştık. Zeytinin yağı muhteşem bir yağ. Hı hı. Ve bunu bütün diğer yemeklerimizde olduğu gibi pilav yemeklerimizde, dolmalarda ve sarmalarda da kullandık.
Evet.
Ama halk dilinde biz buna yalancı dolma deriz.
Oysa onlar bizim zeytinyağlılarımızdır.
Zeytinyağlılarımız yalancı dolmadır. Çünkü gerçek dolmanın içindeki et ya da etin yağı yoktur onun içinde. Başka bir şey vardır, yağ vardır. Yalancı dolma eski özellikle benim yaş grubuma yakın insanlar bu şeyi çok iyi hatırlarlar. Bütün zeytinyağlı sarmaların, dolmaların adı yalancı dolmadır.
Evet.
Bu dolmayı ana kültürümüzden bir miras olarak getirdiğimizi ama geldiğimiz yeni bulunduğumuz coğrafyadaki olanakları da o çeşidi geliştirmek için kullandığımızı gösteriyor aynı zamanda.
Evet.
Ve bir kabaca söyleyebilirim. Mesela ben evde 40'a yakın pilav yaparım. Pilav türü vardır.
Nasıl çeşitleri var hocam?
İnanılmaz çeşitleri var. Perde pilavı var, susuz pilav, pişen pilav var. Çeşitli şeylerle aromatize edilmiş pişirme teknikleri birbirinden olan var. Salma dediğimiz zaman suyu kaynatırsınız. Çiğden yaparsanız tereyağını da çiğden içine atarsınız. Pirinci kaynadıktan sonra salarsınız. Lapa derseniz nişastası bol pirinçten yaparsınız.
Çok yıkamadan.
Yıkamadan yaparsınız. Ki bunu taklit edenler var. İtalyanların risottosu bizim lapamızın bir türüdür. Deniz ürünleriyle yaparsınız. İspanyolların payası. Olduğu gibi. Ama Çinlilerin Güney Vietnam mutfağında bizim pilava yakın bir formu var. Ama bütün o Güneydoğu Asya kültürlerinde pilav nişasta kaynağı olarak haşlanarak genelde yenir. Bizdeki gibi ayrı bir yemek formunda değil, her yemeğin yanında gelen, bizdeki nasıl lavaş ekmeği ya da ekmek geliyorsa o şekilde gelen bir besin olarak tüketilir.
Bir de iç pilavlarımız vardır hocam.
İç pilavlar çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Testide pişirilebilir. Hiç hava almadan, su almadan pişirilebilir. Pilavın çok çeşitli pişirme şekilleri vardır. Çeşitli sebzelerle pişirilebilir.
Hatta hamur içerisinde...
Tabii perde pilavı dediğimiz,
evet, perde pilavı.
Pilavı dediğimiz şekilde pişirilebilir. Dolayısıyla Türk mutfağının ana yemeği sarmalar, dolmalar ve pilavlardır. Ve bunları taklit edenler var. Mesela bize komşu Gürcü mutfağında da bizim lahana, etli lahana sarmasının bir benzeri var. Ve gidiyorsunuz Rusya'da ben birkaç yerde yemek yediğim zaman çok severek yenilen bir yemek. Yani Gürcü kökenli olmayanlar tarafından da. Gittik Rusya'da Arbat Sokağı'nda dolaşıyoruz Moskova'da. Konuşurken bir orada yaşayan iki Türk'le tanıştık. Nerede yemek yiyelim diye sorduk. Bu Arbat'ın üstünde Yeni Arbat diye bir daha büyük bir cadde var. Oraya gidin. Orada çayhane diye bir lokanta var dediler. Gittik çayhaneye. Kırgız Türkmen karışığı bir lokanta. Girdik oturduk. Bir çocuk geldi. Kırgızmış. Dedim ki Türkmen pilavı var mı? Özbek pilavı var mı? Var var var. Peki dedim ben Özbek pilavı istiyorum ama üzerinde pirinç olacak. Yanımdaki arkadaş dedi ki ya Ömer pilav pirinçten yapılır.
Evet.
Dedim yemek gelince anlayacaksın. O şu demek. Üstünde pilav olacak ama Özbek pilavının karakteristiği altı et doludur. Eti çok olacak diyorum. Pilav üstünde kalsın.
Pilav üstünde kalsın.
Benim yemeğim geldi. Tabii herkes siparişi iptal etti ve Özbek pilavı ısmarladı. Yani her toplumda Türklerin var olduğu her yerde pilavımız, sarmamız ve dolmamız var.
Vardır diyorsunuz. Evet. Şimdi günümüze geldiğimizde sosyal yapıya göre değişiklik gösterdiğini de görüyoruz. Örneğin artık salatalar bile yapılabiliyor pirinçten. Eskiden var mıydı pirinçle yapılan salatalar?
Pirinçle yapılan başka yemeklerimiz var, tatlılarımız var. Hı hı. Bizim neredeyse Türk mutfağına çok özgü diyebileceğim çok büyük bir tatlı grubumuz var. Sütlü tatlılar.
Evet.
Sütlü tatlılardan birkaç tanesi hariç tamamı pirince dayalıdır. Yani muhallebi, kazandibi, tavuk göğsü, sakızlı muhallebi, kesme muhallebi, hı hı. su muhallebisi dediğimiz
evet,
eskiden.
Evet, evet.
Bunların hepsi sübye dediğimiz bir şeyden yapılır. Sübye, pilav olamayacak kadar kırılmış pirinç akşamdan ıslatılır. Bir parmak üstüne taşıyacak kadar suyla ıslatırsınız. Sabaha suyunu çeker. Bu makineden çekilir. Koyu boza kıvamında bir madde elde edilir. Bunun adı sübyedir. Bütün sütlü tatlılar
ondan yapılır.
Bundan yapılır. Tavuk göğsü. Bir tek yapılmayan keşkül dediğimiz tatlıdır. Onun çok farklı bir yapılış şekli vardır.
Evet.
Başka tatlılar da yapılır. Zerdemiz. Çorbalara pirinç koyarız. Zeytinyağlı yemeklerin içine biz pirinç koyarız.
Örneğin pırasa.
Pırasanın içine evet. pirinç koyarız.
Hatta ıspanağın içine de.
Dible deriz. Fasulyeyi pirinçle pişiririz. Adı dibledir.
Evet.
Yani pirinç sadece pilavlarda ve sarma ve dolmalarda değil.
Değil, evet.
Pirinç çok geniş ve hatta.
Tatlıdan çorbaya her şeye girmiş.
Her şeye ve hatta. Bizim muhtemelen baklava dediğimiz ve sarayda yaratılmış olan tatlımızın kökeninde güllaca benzeyen pirinç nişastasından yapılmış, saçta pişirilmiş ince föyler var. Bu önce cevizle ve sağ yağlı olarak bir börek gibi yapılıyor. Sonra bunun tatlandığı zaman çok güzel olduğu fark ediliyor ve bundan yavaş yavaş sarayda baklava geliştiriliyor. Baklava bir saray, Türk Osmanlı sarayı tatlısı.
Evet.
Yani pirinci fark etmediğiniz yerde de pirincin izlerini görüyorsunuz. Şu anda artık kullanmasak da orada pirincin izlerini görüyorsunuz.
Evet. Bizler de aslında o komşu kültürlerden etkilenmişiz. Onlar da bizden etkilenmişler. Pirinçte, pilavda, sarmada,
tabii,
dolmada.
Tabii. Zaten ilk bu programın başında söylediğimiz mutfak bir kültürel alışveriş. Ve ne kadar çok kültürle yaşadıysanız mutfağınız o kadar zengin oluyor. Bizim kültürümüzde, mutfağımızda 20'den fazla kültür var. Dolayısıyla bu zenginliğimizin önemli bir kısmı bizim tahıllarımızın içinde birinci sırada. Şimdi biz Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyada buğday, buğdaydan üretilen, buğdaydan köken alan pilava benzer yemeklerimiz var. Arap mutfağında da var. Kuskus diyoruz. Bir cins pilav. Ya da tatlılarda da bunları kullanıyoruz. İrmik diyoruz. O da buğdaydan üretilmiş bir malzeme.
Evet. Peki hocam pirinç insülin direnci yapıyor, yenilmesin deniliyor. Buna ne dersiniz? Aynı zamanda bir hekim gözüyle.
Tabii yani hiperglisemik indeksi yüksek olan bir
besin
maddesi. Evet. Ama her şeyde olduğu gibi burada da itidal önemli. Şimdi bakın biz de pilavın sofraya geliş sırasını tekrar hatırlayalım. Yemek yiyorsunuz. Karnınız zaten doyuyor. Doymadıysınız diye pilav geliyor.
Evet.
Yani siz oturmuşsunuz sofraya. Yemişsiniz salatanızı, sebzenizi, şeyinizi. Ne kadar pilav yiyebilirsiniz üstüne? Prezentasyonu baştaki İtalyanların primi piattisi makarnayla başlamıyor yemek. Bizde ana yemek, nişastalı yemek, kaloriyi kazandıran yemek en sonra geliyor.
Evet.
Ve hatta bizim kültürümüzde...
Halbuki ne kadar yerseniz yiyin diye geliyor ama öncesinde...
Ama siz zaten evet, yükünüzü almış oluyorsunuz. Pilavın yanında birçok yerde zerde gelir. O da bir pirinç yemeği.
Evet.
Pirinç tatlısı.
Hı hı.
İçinde süt yok. Ama o da bir pirinç tatlısı.
Evet.
Dolayısıyla pirinç bizim mutfağımızın ana tahılı diyebiliriz. Pilav ve türevleri de sarmalar, dolmalar, bugün bize pilav gibi gelmeyen tas kebabı gibi yemeklerimiz. Birçok tatlımızın ana malzemeleri hep pirince dayanıyor.
Evet. Dolayısıyla da sofralarımızdan hiçbir şekilde
eksik olmuyor. Ve Anadolu coğrafyasına baktığınız zaman Anadolu'nun Türkleşmesinden itibaren belli bölgelerde hep pirincin plantasyonlarını görüyoruz. Hı-hı. Daha hemen yakın çevremizde Kızılcahamam'ın Kızılcaören pirinci, Tosya'nın sarı kılçığı, Boyabat'ın pirinci. Bunlar yakında olanlar.
Evet.
Gönene, Trakya'ya, Diyarbakır'a gidin, Karacadağ pirinci.
Evet. Hepsinin lezzeti farklı mıdır?
Hepsinin yoksa lezzeti, kullanıldığı yer. Mesela sütlü tatlılarda
örneğin,
biz
pilavda baldo mu?
Baldo, bersani. Evet. Baldoyu ilk pişirdiğiniz zaman, baldo pirinci, gösterişi çok güzel olur. Ama ısıttığınız zaman kırılır. Bersani ısıtılmaya daha dirençlidir. Türk mutfağında bazı araç ve gereçleri pilav için dizayn etmişiz. Lenger diye bir aracımız var. Lengeri bir Meksika şapkası gibi düşünün, ters.
Evet.
Pilavı pişirirsiniz, ortasını doldurursunuz. Pilavı pişirdiğiniz etleri de üstüne dizersiniz. Bunu sıcak suya oturursunuz. Bu benmari usulü pilav sofraya gelene kadar pilavı yapışmadan tane tane tutmak için dizayn edilmiş Türk mutfağına özgü bir mutfak aracıdır.
Hocam mutfağımız konuş bitmez. Bitmiyor, gerçekten maalesef. Çok güzel özelliklere sahip. Ama bugün de biz süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bugün de
ederim.
Bizlerle birlikte sağ olduğunuz olun. İçin sağ, sağ olun, var sağ olun. Bu güzel bilgileri dinleyicilerimizle bizlerle paylaştığınız sağ için olun. Sizler de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Mutfak Aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Bir anda sevmek isterler insan, birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme, bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sevmek isterler insan, birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme, bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykumdan uyan, Çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Ben ki sevmekten hiç usanmam.
...15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var, hemen kendisine merhaba diyelim. Yazar, araştırmacı, türkolog ve akademisyen Sayın Şurubu Kayhan telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sizin Beşik'ten Mezara Türk Dünyası Gelenekleri adlı kitabınızla ilgili detaylı bilgiler almak üzere aradık. Şimdi Beşik'ten Mezara Türk Dünyası Gelenekleri Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak yayımlandı. Şimdi kitabın biraz içeriğinden söz edelim. Nasıl bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış bir kitap? Neden, nasıl gerek gördünüz?
İlk önce bana bu fırsatta sunduğunuz için sizlere ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza.
Çok sağ olun. Beşik'ten Mezara Türk Dünyası'nın Gelenekleri kitabım sizin de dediğiniz gibi 3 dilde yayınlandı. Bu kitabın 3 dilde yayınlanmasının sebebi malum olduğu gibi Türk dünyası çok büyük alana yayılmış. Kimi zaman bazıları başka bir ülke altında, onların egemenliği altında yaşamış, sonradan bağımsızlıklarını kazanmış ve ister istemez o bağımlı olduğu ve egemenliği altında kaldığı ülkelerin dillerini kullandıkları için ve hala da okuma, yazma ve iletişim olarak o dilleri kullandıkları için 3 dilde yazma ihtiyacı duydum. Buradaki amacım çok büyük alana yayılmış Türk dünyasındaki Türk halklarının artık birbirlerini tanımaları, kültürlerini, tarihlerini, dillerini, geçmişini öğrenmeleri ve artık var olduklarını, bağlantılı olduklarını bilmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç gördüm. Bilindiği gibi her halkın kültürünün temelini oluşturan gelenek ve görenekler o halkı oluşturan insanlarla doğumuyla başlayıp ölümüyle biter.
Peki nereye gittiniz bu çalışmayı yapmak için?
Bu çalışmayı genelde ben kendim Kırgız Türküyüm ve bulunduğum bölgeler Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Balkanlardan ve Gagauzlar, bunun dışında Sibirya bölgesindeki bazı Türk halklarımızda bulundum ve ayrıca ben bu çalışmayı yaparken bu bölgelere birebir gidip orada yerinde bu gelenekleri izleyip, fotoğraflayıp, bilgi toplayıp bana destek olan çok değerli arkadaşlarım burada dile getirmek istiyorum. Ve ayrıca onlara çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ünlü fotoğrafçımız, Türk Dünyası fotoğrafçısı Aşkın Çakır.
Çünkü fotoğraflarla da desteklenmiş bir kitap değil mi efendim?
Evet, evet, evet. Ayrıca tüm fotoğraflar neredeyse tamamı yerinde çekildi. Ve bazı fotoğraflarda iletişimde bulunduğum, sosyal medyada arkadaşlık kurduğum ve bilimsel bağlantı kurduğum değerli arkadaşlarım o bölgelerden fotoğraflayıp bana gönderdiler. Bundan dolayı da onlara çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında öğrencilerimiz, lehçe ve Türk dünyasının edebiyatını, tarihini öğrenmek için bölgelere giden öğrencilerimiz araştırma yaparken ilginç buldukları resimleri fotoğraflayıp onlar da oradan bana gönderdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
Ne kadarlık bir çalışma sonucunda ortaya çıktı?
Aslında bu çalışma çok önceden başlatılmış. Benim arşivimde 5000'den fazla fotoğraf bulunuyordu. Aslında o fotoğraflara bakarken neden bunlar araştırmamalı, neden bunlar bilimsel olarak yazılmamalı sorusuyla yola çıktım. Çünkü o fotoğraflar benim elimde vardı ve ben de o bölgelerin aşağı yukarı lehçelerini iyi bildiğim için ve çocukluğumun, gençliğimin o bölgelerde geçmesiyle o gelenekleri kendim de birebir yaşamamdan kaynaklanan aslında çok eskiye dayanan bir çalışma sonucu bu.
Evet, peki gelenek ve göreneklerde benzerlikler var mı? Çok mu fazla?
Aslında çok fazla ortak noktalarımız var. Hatta ben bu konuları araştırdıkça bu konular hiç bitmeyecek gibi, derya gibi, deniz gibi çok fazla bilgileri var ve çok fazla ortak noktalarımız var ve bizlere, akademisyenlere ve bizim yetiştirecek olan öğrencilerimize o kadar çok iş düşüyor ki yapılmamış, araştırılmamış çok fazla bilgilerimiz, örf adetlerimiz, kaynaklarımız var ve bunlar muhakkak araştırılmalı ve incelenip okuyucularına sunulmalı.
Ulaşmalı. Peki yok olmak üzere olan Türk boyları var mı?
Ne yazık ki bunların sayısı gün geçtikçe çok artmakta. Özellikle Rusya Federasyonu'nun Sibirya bölgesinde yaşayan azınlık Türk boylarımız. Bunların içinden üzülerek anlatıyorum. Gerek Asya kökenli, gerek halkı bugün sadece 4 kişi kalmıştır. Ve artık çok hızlı elimizi tutmasak onlardan da geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Bu nedenle de ben araştırmamı hızlandırmak için uğraşıyorum ve bu kitabın sonunda ardından yine yeni kitaplar gelecektir. Şu anda bir sonraki Türk Dünyası'nın Ortak Kültürü adlı kitabımı hazırlıyorum. İnşallah 2-3 aylık bir çalışma sonucu onları da tamamlayıp okuyucusuna sunmayı düşünüyorum.
Ne güzel. O zaman da yine sizinle birlikte olmak istiyoruz. İnşallah. Kitabı da dinleyicilerimizle tanıştırmak için. Çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, ederim. Başarılar diliyoruz.
Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz.
Hoşçakalın. İyi günler.
Sevgili dinleyenlerimiz, yazar, araştırmacı, türkolog, akademisyen Şurubu Kayhan telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi. Bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnım. Yattığımda düşüyorum bir boşluğa. yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi, bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnımda. İstanbul'dayım, takılıyorum, doğru değil seni düşünüyorum, bazen bir durup nefes alıyorum, içimde bir umut, bir umut, nasıl şey bir hatır. İstanbul'dayım, takılıyorum, doğru değil seni düşünüyorum, bazen bir durup nefes alıyorum, içimde bir umut, bir umut, nasıl şey bir hatır. Nasıl şey bir hatırla, bir unut.
Sihirli Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, Sihirli Sözcükler köşemiz başladı. Sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz, dil ve iletişim uzmanı. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün Sihirli Sözcükler'den söz edeceğiz. Gerçekten evet. Söz söylemek bir sihir yaratmak aslında. Bu sihirden biz ne kadar yararlanıyoruz? İşte tam bunu konuşurken dinleyicilerimizi de gülerek yakaladık.
Lütfen.
Çünkü gençlerin bu tür kelimeleri bilmediklerinden onların aynenden işte aleyküm selam yerine as, selamun aleyküm yerine seyah dediklerinden
evet. Söz ediyorduk. Gülerken tam yakalandık.
Evet, doğru. Tam ona gülerken, çünkü sözlerin gücünün, sözlerin değerinin farkında değiller onlar ne yazık ki, değil mi?
Evet, aslında sözcüklerin gerçekten sihirli bir tarafı var. Biz belki çok hissetmiyoruz ki. Günlük konuşma içerisinde sürekli bu bilinçte söz söylemeyi bekleyemeyiz ya da dinlemeyi. Ama gerçekten derin anlamları var ve bu taşınmadığı zaman sanki bilincimizde, hatta beynimizde boşluklar oluşuyor gibi oluyor. Sizinle de aslında tam o arada yakalanmıştık. Bir bizim çocuklarımızın nesliyle aramızda, evet, belki şöyle bir fark var. Biz bir şeyi dile getiriyoruz. Ama onlarda bu sözcükler olmadığı için, anlamları doğmadığı için ciddi bir anlam kaybına uğruyor söylediklerimiz. Ve bunun da yoksunluğunu yaşıyoruz zaman, evet, zaman. O yüzden sihirli sözcüklerden bahsetmek istedik bugün.
Evet, unutulmuş, belki de bazılarını hiç duymadığımız o sihirli, evet, sözcükler neler, nereden başlayacağız?
Bazılarını tabii özellikle bizim neslimizin, jenerasyonumuzun bildiğine eminim. Ama bazıları, örneğin bir tanesini ben de bugün sabah çalışırken keşfettim. Kalender meşrep var mesela. Şarkılardan hatırlayacağız.
Ben kalender meşrep.
pek çoğunu bu sözcüklerin. Kalender meşrep o şarkıda da dile getirilen, hatta galiba hafiften tango gibi, evet, midir türü. Dile getirilen bir mizah unsuru. Meşrep yaratılış demek. Kalender çok kullanmıyoruz günlük konuşmamızda. Farsça bir sözcük. Dünya malına önem vermeyen demek. Dünya malında gözü olmayan. Kalender meşrep işin şekliyle, şemaliyle, parayla, zenginlikle, biçimsel kaygıyla bakmayan demek hı-hı. aslında. Fakat şarkıda olduğu gibi ben kalender meşrebim güzel çirkin aramam deyip gönlüne arkasından şurası şöyle olsun, burası da böyle olsun, bir de şöyle olsun diye devam eder. Kalender meşrep aslında neden önemli? Karşılığında biz alçak gönüllü, işte cömert, eli açık gibi sözcükler bulmuş olsak bile tam karşılayan tekli bir sözcüğümüz yok. Eğer bu sözcüğü unutursak hayatta bir şeyi kaybediyoruz.
Evet.
Kalender meşrep bir duruşu kaybediyoruz. Şarkı sözü olmanın ötesine geçmeli o yüzden evet, diye. Sihirli evet. bir sözcüktür. Hatırlamakta fayda var. Yine gerçekten sihirli olduğuna inanılan bir sözcükten, aslında bir tamlama deyimden bahsetmek gerek. Hissi kablel vuku.
Evet.
Kabili olmadan bir vakayı hissetmek dersen belki daha tercüme gibi olur. Durum oluşmadan önce hissetmek. Buradaki kabil olmak anlamında Arapça bir sözcük. Fakat aynı zamanda kalbi de hatırlatan bir sözcük. Hissi kablel vuku bir şey olmadan önce altıncı his, onu hissediyor olmakla ilgili. Tabii ki söylemesi zor ve her zaman dile getirilebilecek bir şey değil ama özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış pek çok romanı, hikayeyi anlayabilmek için önemli bir sözcük, sihirli bir sözcük.
Çok da güzel bir sözcük.
Evet, söylemesi bile güzel. Evet. Yıllar önce Türkiye'de ilk özel radyolar çıktığında ben üniversitenin sonlarındaydım. Orada çalışırken TRT'den emekli bir abimiz bize yol gösterirdi özel radyoda. Bir gün demişti ki sözcükleri dikkatli söyleyin, bazı sözcükler damağınızda bir tat bırakır, onu yakalamaya çalışın. Zaman zaman kendisini hatırlıyorum gerçekten. Hissi kablel vuku böyle bir sözcük
evet,
bence.
Evet, gerçekten öyle.
Bir diğeri yine Farsçadan. Diğer gam, diğer kam. Tam Farsçasını söylersek aslında diğer kam. Diğer Türkçedeki anlamıyla diğer. Yani diğeri, evet, öbürü. Gam burada tam olarak gamda da karşılığını bulabilecek. Başkalarını, onların iyiliğini önde tutacak şekilde fedakarca düşünmek, fedakarca davranmak demek.
Hı hı.
Kullanmıyoruz bu sözcüğü evet. artık ama karşıladığı anlam çok değerli.
Çok.
Çünkü sencil olmak gibi bir türetmemiz var. Ben Türkçe ile uğraşan biri olarak neyse o sözcüğe çok ısınamıyorum. Çünkü o cılcıl eki Türkçe'de biraz rahatsız edici bir yapıya sahiptir. Bencildeki gibi.
Evet.
Çünkü Türkçe'de eklerin sadece gramatik bir yapı olmaktan öte anlamları var. Ve o anlama sadık kalmak gerek. Yine sıklıkla söylenen ve her söylendiğinde benim Cem Dilçin'i yad ettiğim, Allah rahmet eylesin hocam, yaşanası bir yer diye de söylenir. Hı hı. Halbuki o asıl esi Türkçe'de beddua grameridir. Dolayısıyla olumlu anlamda söylenemez. Yani aynısı işte sağ olasıca deseniz bile kötü bir şey söylemiş olursunuz.
Evet.
Türkçe ana dil bilinci böyle işe yarıyor. Sencil de aslında tam diğer gamdaki karşılığını yakalayamayan bir sözcük.
Aslında ne güzelmiş diğer gam.
Evet, söylemesi biraz zor. O yüzden de geçmiş artık.
Evet.
Biraz
unutmuşuz. Tam manasıyla unutmuşuz onu.
Sizin aslında alanınız biraz nasıl söyleyelim? Söyleyiş ustalığı gerektiriyor. Söyleyiş yatkınlığı gerektiriyor. Ben de söylerken zorlanabiliyorum.
Evet.
Osmanlıcanın aslında böyle bir melodik tarafı var. Bir diğeri namütenahi. Tam bir Osmanlıca sözcük. Baştaki na Farsça, sonrası Arapça. Tenahi sona erme hali gibi Arapçada. Dolayısıyla namütenahi sonsuz demek.
Hı hı.
Ama aynı zamanda sınırsız demek. Namütenahi devam ediyor olması bir şeyin hayatta hiçbir kesintiye, hiçbir sınıra sınırla karşılaşmadan devam etmesi demek. Yani sonsuz deyince biz biraz daha bir genişlemeyi belki anlayabiliyoruz,
evet.
anlamlandırabiliyoruz ama bu biraz suya düşen bir taşın halkası gibi.
Hı-hı.
Herhangi bir şeyle karşılaşmadan devam ediyor olması namütenahi. Dolayısıyla biraz duygu durumu için anlatılmış romanlarda, şiirlerde. Örneğin bir hissin namütenayi devam etmesi gibi. O yüzden de önemli. Bugünlerde işte sosyal medyada görüyoruz, belli bir karakter sayısı içerisinde bir şeyi ifade etmek daha zorlu bir ustalık alanını doğurdu. Bu tür sözcükleri kullanmak çok mümkün olmasa da yine de akılda bulundurmakta yarar var. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var. Twitter'da başladı, sonradan kitaplaştı. Lügat 365, her güne bir kelime.
Evet, Facebook'ta çok da vardı. Keyifli. Çok güzeldi. Keşke devam ediyor olsaydı. 365 günle kalmasaydı.
Evet, zaten yazarının bir söyleşisinde söylediği gibi eşimle birlikte bazı sözcükler çok hayatın içinde beliri veriyorlar. Biz sadece onları yakalayalım diye başladık. Sonra 365 günü devam etti, zorlu bir iş diye anlatmışlardı.
Evet.
Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Çok değerli. Zamanla değeri daha çok anlaşılacak, evet, belki. Aslında bu sihirli bu sözcüklere dönmemi sağlayan, belki program için sözcükten bahsetmem lazım, şikenperver. Şikenperver biraz önce Ömer Bey için belki söylenebilir.
Evet,
bugünkü
kesinlikle
gurme karşılığı kullanılan bir sözcük şikenperver. Şiken karın demek, perver de besleyen. Ama burada perver, hani şu vatanperverdeki perver, biraz incelikli bir iş.
Evet.
Bunun biraz daha ilerisi, yani obur formu şikenperest. o da karın tapan, yani putperestteki peresten hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Karna, mideye tapan anlamında kullanılmış. Hmm. Şikenperver olursa olumlu, şikenperest olursa hani işten anlamayan, sadece gırtlak düşkünü, obur,
evet,
anlamında söylüyoruz.
Evet. Çok güzel.
Bir diğeri var ki çok sevdiğim bir sözcük benim gerçekten. Hemdem. Hemdem Farsça. Hem bir demek, tek olma hali, aynılık. Dem, nefes demek. Ve hemdem aslında yakın dost için kullanılan bir sözcük.
Hmm,
çok kullanılmıyor,
güzel,
artık.
Evet.
Hemdemini bulmak. Hani biz trafikteki hemzeminden hatırlayabiliriz.
Biliriz, evet.
Ama hemdemini bulmak, yani hayatta hemdeminizin olması, hemdem güvenliğinde olmak, safiyetinde olmak gibi halleri var. Ve hemdem artık ben ancak hani okuduğum birkaç hikayede belki karşılaşabiliyorum. Hayatta çok dile getirilmeyen bir sözcük. Yakın dost, evet, karşılar. Zaman zaman gençlerin kanka vesaire, hani böyle benzetmeleri,
evet,
var. Ama hemdemdeki o anlam tam niyeyse belki bir alışkanlıktan oluşmuyor.
Evet, ne
çünkü
kankaya,
tek nefes
ne
olmak
uymuyor.
Evet, evet, tek nefes olmak başka bir şey. Hani aşktan vesaireden bahsetmiyor. Tamamen hani içinizde var olanı nefes uyumunda paylaşabileceğiniz, hı-hı, insanlardan, yakın dostlardan. Yine bir tane var, aşktan bahsetmişken, meftun.
Evet.
Hala kullanılan bir sözcük meftun. Fakat kökeni biraz ilginç. Oradan bakınca değişik görünüyor. Meftun fitne sözcüğünden gelmiş. Fitne de bildiğiniz üzere hani fitne fücurdaki fitne.
Hı-hı.
İşte şaşırtan, saptıran demek. Meftun bakışı sapmış demek. Hani, hmm, aşkın gözü kördür,
evet,
deriz ya. Aşkın gözünün körlük haline meftunlukla karşılık bulmuş. Tabii Arapça sözcükler bunlar. O yüzden de bırakmışız. Biz daha yalın bir Türkçe konuşuyoruz bugün. Bir de malumat firuştan bahsetmekte fayda var. Sıklıkla dile getiriliyor son zamanlarda. Firuş satan demek. Malumat da bilgi. Fakat biz Türkçe'de tek bir kelimeyle karşılıyoruz bilgiyi. Arapça'da ya da İngilizce'de bilginin çeşitli dereceleri var. En teknik kısmı, yani turistlere şehri anlatan turist information ofislerindeki bilgi, malumat. Yani derinlikli değil, işin mitolojisinden, felsefesinden. Biraz önce Ömer Bey'le yemek konuştunuz örneğin. Hı-hı. O derinlikli bir bilgi Türkçe'de. Malumatın ötesinde bir hal o. Biz Türkçe'de gramerle yapıyoruz bunu. Malumat vuruşun karşılığı Türkçe'de bilgiç olabilir. Ama bunun bilgini var, saygı duyulan, bilgeliği var. O apayrı. Ömer Bey için herhalde bilgelik yakışır.
Evet.
Herkesce bilinen malumatı satarak ukalalık biraz daha farklı. Ukala, bildiğini, gerçekten bildiğini göstermek hali. Hı-hı. Sert bir ifadeyle. Ama malumat fürüşlük daha çok sınırlı bilgiyle çok yüksek bilgiye sahipmiş gibi yorum yapmak ya da o bilgiyi aktarmak demek. Bugün işte sanal ortamda çok sık karşılaşılan bir tavır gerçekten. Bizim için belki de en söylemesi zor olanlardan, çok kullanılmayanlardan bir tanesi de Aliyülala. Bence karşılığını da kullanmıyoruz Türkçe'de artık. Çünkü bir üst anlam. Ali yüce demek. Aliyülala yüceden yüce. Yani en yüce ifadesini kullanıyoruz ama en yüce bunun tam karşılığı değil. Yüce bildiğiniz neyse ondan daha yüceyi düşünün. Kaldı ki yüce sözcüğünü bile çok kullandığımızı düşünmüyorum.
Evet, kesinlikle kayboldu. Öyle. Kaybolmaya yüz tutmuş sözcükler ama biz burada dinleyicilerimizle birazcık hatırlattık, paylaştık sizin sayenizde. Evet. Teşekkür ediyoruz. O zaman sihirli sözcüklerde zaman zaman yine böyle o sihirli sözcüklerimizi konuşmaya devam edelim. Unutulmaya yüz tutmuş sözcüklerimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'la birlikteydik köşemizde. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri. Ses kaydı kadın. Size iyi eğlenceler. Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25. Ben buraya, ısıya dayanıklı cam. Bu da çok büyük.